Aile Okulu. Mehmet Akif Karayel'in sunumuyla Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın'la Aile Okulu başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri hepimizin ve tüm müminlerin üzerine olsun. Muhterem dinleyicilerimiz, her pazar günü bu saatte yayınlanacak olan Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın Bey ile Aile Okulu programımıza bu hafta itibariyle başlıyoruz. Programımızın istikamet üzere olmasını, bizi dinleyen tüm aileler için faydalı, hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Evet hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı işlere besmeleyle başlanır. Biz de güzel bir başlangıç yapıyoruz. Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını diliyoruz aile okulumuzu. Bu vesileyle değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı üzerlerine olsun.
Evet. Hocam, aile okulu programına ihtiyaç var mıydı? Biz bu programı ihtiyaç gördüğümüz için elbette yapıyoruz ama sizce aile okulu hem bu programa niçin aile okulu dedik? Bu programda neler konuşacağız? Kısaca bir bahsedin isterseniz.
Evet, aile okulu programına ihtiyacımız var. Çünkü toplumun en küçük birimi aile. Aileler hem bireylerin hem de devletlerin, milletlerin geleceği. Ve hepimizin bildiği gibi aile nikah bağıyla kurulmuş bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesi. İleride de çocuklarının olmasıyla beraber oluşan bir grup, topluluk.
Evet.
Dünyanın her yerinde, her zaman dünya kurulduğundan beri devam eden bir kurum. Ama aile okulundan niye böyle bir ihtiyaç olduğu sorusu ister istemez aklına geliyor. Çünkü daha önce de olmayan bir şey. Evet, şu anda günümüzde aile okuluna ihtiyaç var diyoruz. Çünkü toplumsal gelişmeler bunu zorunlu hale kılıyor. Karşılaştığımız birebir sorunlar bunu mecbur hale getiriyor. Ve bunun sonucu olarak insanlar bu tür bilgilere ihtiyaç var.
Mesela hocam, bunlar örnek verebilir miyiz? Bu karşılaştığımız sorunlar nelerdir, bizi zorunlu kılan böyle bir program yapmaya?
Şimdi aile deyince karı koca ve çocuklar dediysek buna bir de etrafı da büyük aile dediğimiz zaman, büyük anne, büyük baba, akrabaları da dahil ettiğimiz zaman bunların hepsinde birebir sorunlarla karşılaşıyoruz. Örneğin karı koca arasında sorunlarımız arttığından bahsediyoruz. Boşanmaların arttığından bahsediyoruz. Eski mutlulukların kalmadığından bahsediyoruz. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur deniliyordu. O atasözü kullanılmaz bile oldu. Birçok ihtiyaçlarımızı fazlasıyla giderir hale gelmemize rağmen sorunlarımız arttı, huzursuzluklarımız arttı. Yine ailelerin çocukları olduğu zaman çocuklarla ilgili sorunlar baş etti. Çocuklar büyüdükçe, geliştikçe anne babayla, çevreyle sorunlar yaşamaya ve anne babanın istediği gibi, toplumun istediği gibi çocuklar olmamaya başladı. Dolayısıyla burada da çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarımız var. Yine aile dediğimiz zaman, büyüttüğümüz zaman akrabalarımız var. Akrabalarımızla ilgili sorunlarımız var. Eski akrabalarımız, akrabalık bağlarımız, akrabalarla ilişkilerimiz zayıfladı. O halde bu konuyu ele almak gerekiyordu. Ve bu konuyla ilgili birçok çalışmalar var. Aile okulu diye seminerler var. Aile okulu diye radyo programları var. Televizyon programları var. Kitaplar var. Bütün bunlar bize gösteriyor ki ailenin okula ihtiyaç var. Okul bir sembol tabii. Yani öğrenmenin yeri olması açısından.
Evet.
Aslında bu aile kavramının içinde de okul olma da var. Çünkü özellikle çocuklar ve eşler ailede birbirinden birçok şey öğrenirler. Aile de başlı başına bir okuldur. Ama ailenin bugün nasıl olması gerektiğini, ailedeki hareketlerimizin, davranışlarımızın sorgulanması için böyle bir okula ihtiyaç var.
Evet. Yani dolayısıyla aile toplumsal hayatın en önemli, en küçük birimi. Yaşadığımız çağ itibariyle çeşitli sebeplerle problemler yaşanıyor ve aile meselesi bir problem olarak önümüzde durduğundan dolayı bu konuda hassas olan insanlar, uzman olan kişiler ailevi meseleleri, ailevi problemlerini, sebeplerini, sonuçlarını ele almak üzere böyle programlar yapıyorlar. Biz de bu niyetle böyle bir programa bismillah demiş oluyoruz. Hocam bu programda...
Buna şunu da ilave edelim. Şimdi ailelerin problemi olduğu gibi günümüzde bir de aile kurumu da sarsılıyor. Şimdi birebir sizin aileniz, benim ailem, bir başkasının ailesi var. Orada sorunlarımız var. Bir de aile kurumunda sarsılma var.
Yani ne demek bu?
Bu şu anlama geliyor. Yani aile evlilik bağıyla, nikah bağıyla bir araya gelmiş karı kocadan oluşuyor ya. Onda da sorun var. Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerindeki sorun çok kangren haline gelmiş. Bunun farkındalar. Çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bizde de bu kurum zayıflamaya başladı. Yani evliliğin gereksiz olduğu, nikahın gereksiz olduğu, evlenmeye ihtiyaç kalmadığını gibi şeyler de var. Aile kurumu da yozlaşıyor veya aile kurumu da zayıflıyor.
Yani aile yani
birebir ailelerin zayıfladığı, sorunlar yaşadığı gibi aile kurumunun da diğer kurumlara nazaran bir takım sorunlarla karşılaştığı, aile kurumunun yok olmaya başladığı, zayıfladığı çok açık net bir şekilde herkes tarafından dile getiriliyor.
Yani ailenin bir ulviyeti var, bir asaleti var. Bu çağda zedelenmeye başladı artık.
Şimdi yani bu o kadar açık ki yaklaşık 80'lerde olduğuna göre 30 yıl önce aile başbakanlığa bağlı aile kurumu kurulmuştu, aile araştırmaları kurumu. Onlar epey bir çalışma yapmışlardı. Epey yayın yaptılar vesaire ama bir ara zayıflamıştı. Ama problem büyüdüğü için şu anda Aile Bakanlığı var. Ve o Aile Bakanlığı hem birebir ailelere yardım etmek üzere, aile kurumunu korumak üzere çalışmalar var, ciddi çalışmalar var. Bununla ilgili ileriye dönük planlar var ve olması da gerekiyor. Sadece bizde değil aslında bu konuşulan, tüm dünyada 3 aşağı 5 yukarı konuşuluyor. Belki bazı doğu toplumlarında bize göre daha az problemler var aile kurumu ama batıda aile kurumunun çöktüğü çok açık net bir şekilde. Biz orta yerdeyiz. Bugün bunları konuşuyorsak, bu aile okulu programını yapıyorsak bunun farkındayız demektir. Bu güzel bir gelişme. Çünkü bazı olaylar geriye dönüşü kolay olmayan olaylar, özellikle toplumsal olaylar, sosyal olaylar bir anda ortaya çıkmadığı gibi bir anda da çözülemiyor. Bu anlamda ben toplumumuzu şanslı görüyorum. Çünkü farkındayız ve en azından tedbir almaya başladık. Tabii bir aile okulu programıyla, bir kitapla, bir seminerle her şey düzelmez ama bunlar olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerdir. Biz de bu problemin farkında olarak programımızın adını aile okulu dedik. Ve biraz önce dediğimiz gibi bu aile okulundaki konularımızı da bu çerçevede oturtmak istiyoruz. Yani ailede ne varsa burada biz onu konuşacağız. Ailemizde ne var? Karı koca ilişkileri var. Ailemizde anne baba çocuk ilişkileri var. Ailemizde temel aile bireyleriyle yakın akrabalarla ilgili var. Büyük annelere, büyük babalarla, yetişkinlerle iletişimimiz var. Bunun dışında toplumla ilişkilerimiz var. Komşularla ilişkilerimiz var. Ayrıca aile deyince sosyal etkinliklerimiz var. Alışveriş, ekonomi vesaire var. Bütün bunları bu programda ele alacağız.
Yani bizim programımızın muhtevası aile, her diye, ailevi mesele.
Aklımıza gelen her şeyi buraya dahil etmeye çalışacağız.
İnşallah muvaffak oluruz hocam.
İnşallah. Programımızı iki ana çerçevede düşünelim. Birinci bölümde genel aile sorunları üzerine konuşalım. Yani karı koca ilişkileri, diğer akrabalarla ilişkiler, ekonomi, tüketim alışkanlıkları ve bir takım faaliyetler gibi konulara ayıralım. İşte buna boşanma, geçimsizlik de dahil. Diğer bölümü de şu anda en çok ailelerimizin zorlandığı çocuk bölümünü
çocuk
devam edeceğiz. Çocuk eğitimiyle ilgili karşılaştığımız sorular. Bu çerçevede sorunlarımızı ortaya koyacağız ve aynı zamanda çözümler de üreteceğiz. Çünkü bu da çok önemli diye düşünüyorum ben. Birçok insan bu sorunlardan muzdarip konuşuyor, şikayetleniyor, hatta acımasızca eleştiriyor. Ama çözüm konusunda bazen farkında olmadan çözümsüzlük ortaya koyuyor. Yani Sık sık şu sözler duyuyorsunuz, işte aile yok oluyor, boşanmalar arttı, insanlar ne oluyor, kavga dövüş çok oluyor. Tamam, oluyor.
Hocam güzel bir söz vardır. Karanlığa küfretme, bir mum yak denir.
Evet. Şimdi bunu bir örnekle açıklayayım. Geçenlerde bir sivil toplum kuruluşu beni aradı. Hocam sizin aileyle ilgili çalışmalarınız var. Sizi bir seminer almak istiyoruz. Peki dedim, konu ne olsun? İşte günümüz ailelerindeki, Müslüman ailelerindeki sorunlar vesaire. Dedim peki sorunları konuşacağız. Çözüm ne olacak? Dedim ben sorun konuşmak istemiyorum. Bu siz böyle bir seminer düzenliyorsunuz. Çok güzel. Biz o sorunlardan bir tanesini alalım ve onunla ilgili çözüm üretelim ve o çözümleri konuşalım.
Yani teşhis bu, çözüm bu.
Evet. İstiyorsanız ben size dedim aile içi iletişimle ilgili bir konuşma yapabilirim. İsterseniz çocuk eğitimiyle ilgili sorunlardan bahsedebiliriz. İsterseniz çocuk eğitiminin ilkelerini bahsedebiliriz. Çocuk eğitiminde dini eğitimi, ahlak eğitimini bahsedebiliriz. Ama bana sorun konuşturmayın dedim.
Evet.
Yani şimdi
böyle olmuş hocam.
Bu çok önemli sorun olduğunu.
Bazı şeyleri de böyle sorun konuşurken meşhur ediyoruz aslında. Böyle
yani şimdi bir de o tarafı da var tabii. Dolayısıyla sorun yerine biz sorunları tespit ediyoruz. O sorun nasıl çözülür? Yani diyelim ki tamam, boşanmalar artıyor. Boşanmaya varmadan önce ne yapılabilir? Onu konuşmak gerekiyor. Evet. Tabii ki boşanma konusunu ele alırken ayrıntılı olarak duracağız. Boşanmadan önce ne yapılabilir? İş o aşama geldiyse, ben şu tabiri kullanıyorum, adam gibi geçinemediysek hiç olmazsa adam gibi boşanalım diyorum. Allah'ın sevmediği helal ama bunları da konuşmak gerekiyor.
Evet.
Sonuç, biz burada inşallah çözüm önerileri şeklinde programımızı yapmak istiyoruz. Bu arada tabii programımıza dinleyicilerimiz mailleriyle, telefonla katılırlarsa memnun oluruz. Adresimizi de verebiliriz. Yani soruları olabilir, açıklanmasını istediği konular olabilir, eleştirileri olabilir. Tabii ki biz iyi niyetliyiz ama iyi niyetli olmak demek bazı yanlışlar yapmamak anlamına gelmiyor. Elbette bizim de yanlışımız olursa, o biz de fark edersek geri döneriz. Ama elimizden geldiğince insanlara yol göstermek istiyoruz. İyilikleri anlatmak istiyoruz. Tecrübelerimizi yararlanmak istiyoruz. Benim 2006-2007'den bu yana çeşitli vesilelerle yaptığım seminerler var. Aile okulları var. Oradaki yaşadığımız tecrübeleri de buraya aktaracağız. Oradaki verileri de elimize alarak inşallah dinleyicilerimize yol gösterici konuşmalar yapacağız diye umuyorum.
İnşallah. Hocam, neticede böyle bir programa ihtiyaç var. Aile müessesesi çatırdıyor. Son yıl istatistiklerinde %45 oranında hocam boşanmadan bahsediliyor. Aileler kurulmuş, yakın bir zamanda %45 oranında boşanmalar başlamış. Hatta öyle ki yani diş macununu kullanmak bile boşanma sebebi olur hale gelmiş. Hocam, ben burada şunu sormak istiyorum. Elbette tamam, boşanma konusunu müstakil bir program yapmak lazım. Çok önemli bir konu çünkü. Ama neden bu hale geldi aileler?
Evet, neden bu hale geldi onu konuşmadan önce bu %45 rakamını açıklamak gerekiyor. Acaba neye göre %45? Yani o andaki yıllık evlenmeye göre mi boşanma adeti acaba?
Bir yılda evlenen ve boşanan oran bu. %45. Geçen gün bir yerde okumuştum.
İşte onu açıklamaya ihtiyaç var. Yani o anda boşananların %45'i mi? Ya da 100 nikah, o yıl 100 nikah kıyıldı. Ama 45 tane boşanma mı oldu? O oranlar da önemli.
Evet. Yani bu konuda yani her halükarda boşanma çok
arttı
var.
Ama arttı. Yani %45 çok büyük rakam da onun için.
Evet.
Yani o kadar yok. Elhamdülillah, yani toplumumuz da aile ayakta. Evet, elbette sorunlar göreceğiz ama böyle gereksiz paniğe de gerek yok. O anlamda birçok Avrupa ülkesine göre boşanma bizim ülkemizde az. Arttığı kesin ama böyle %45 rakamı çok fazla geldi bana. Onun bir açıklamaya ihtiyaç var. İnşallah ileriki programımızda biz güncel istatistikleri de paylaşırız.
Evet.
Şimdi niye böyle geldik, değil mi?
Niye bu hale geldik?
Şimdi toplumsal olaylar ister istemez bizi bir yere sürüklüyor. İnsanlar tek başına yaşamadığına göre toplumda yaşıyor. Hele bizim gibi dünya ülkelerinde birinci sınıf ülkeler arasında yer alan topluluklar içine kapanık olarak yaşayamıyor. Bir takım ülkeler var, gerçekten içine kapanık yaşıyor. Kaldı ki onlarda bile etki var ama biz öyle değiliz. Yani Amerika'daki bir değişiklik bize de geliyor. İşte Avrupa'daki bir değişiklik bize de geliyor.
Televizyonla mı?
Yani televizyonla geliyor, internetle geliyor, bilgisayarla geliyor, gazetelerle geliyor ama geliyor. Veya artık küreselleşme dediğimiz olguyla içinize kapatamıyorsunuz. Siz kapatsanız
çocuk... Bunu yaşamaya mahkummuş gibi sanki.
Yani sorunla karşılaşıyoruz. Yani biz karşılaşmazsak çocuğumuz karşılaşıyor. Okulda karşılaşmazsak sokakta karşılaşıyoruz. Mutlaka bir yerde karşılaşıyoruz. Yani evet. İzole bir toplum olamıyoruz.
Hocam kötülüğün şu an dünyada bir galibiyeti var maalesef.
Şimdi
genel olarak baktığınızda böyle bir tablo var.
Belki şu girişi yaptıktan sonra onun üzerine de konuşabiliriz. Yani olur. O çok önemli bir sorun. Bazı dönemlerde gerçekten bazı şeylerin arttığı dönemler oluyor. Ama her zaman dünyada iyiler var, her zaman kötüler var. Ortalama olarak kötülerin yanlışların çok olduğunu söyleyebiliriz yani dünya üzerinde bir bütün olarak baktığımız zaman. Yani evet. Dünya nüfusu şimdi 7 milyon mu?
O kadar.
Zannediyorum. Ya yani öyle baktığımız zaman her zaman öyle çoğunluk onlardan olmuş.
Şükreden kullarım hazır diyor ya.
Evet, hani garipler diyor ya zaten.
Evet, evet.
Ne mutlu gariplere o anlamda. Şimdi niye bu hale geldik? Bu toplumsal değişmeler aileleri de değiştirdi. Büyük aileden küçük aileye geldik. Büyük ailenin getirdiği elbette sorunlar vardı ama faydalar da vardı. Neydi faydalar mesela? Ekonomik bakımından ısrafı önlüyordu. Yani şimdi 4-5 evin gördüğü işi bir tek geniş bir ev görüyordu. Yani 8-10 kişilik aile yani veya 20 kişiden oluşan bir aile, diyelim ki büyük anne, büyük baba, oğlan, hatta iki tane oğlan, gelin, kaynana bilmem ne bir evin içinde yapabiliyordu. Bu ekonomik açıdan büyük bir tasarruf. Bunun dışında işlerin yürümesi açısından da iyiydi. Niye? Çünkü bir tane yönetici vardı. Şimdi bir tane tabir caizse tırla gidiyoruz. İçine şu kadar insan veya yük doldurmuşuz. Onu bir kişi sürüyordu. Şimdi tırdaki insanları ayırdık. 8-10 tane, 15 tane ayrı araba oldu. Bunun her birinin ayrı sorunu oldu.
Hmm.
Diyelim ki aileler de böyle parçalanınca her
sorunlar
biri,
da arttı.
Sorunları da aldı. Yani ekonomik bakımdan geçinme oldu. Birebir insan ilişkilerinde farklılık oldu. Her zaman şu örnek verilir. Yani askeriye de düzen niye iyi gider? Çünkü bir tek şey vardır. En üst makamdan, komutandan gelir. Doğru yanlış ona uyulur. Dolayısıyla sorunlar kısmen daha azalır. Ama her kafadan bir ses çıktığı zaman çok sorun çıkıyor.
Evet.
Ailenin reisinde, belki ileride onu da konuşacağız. Ailenin reisi kim olması, nasıl olması evet. lazım. Ailenin reisinde de bile sorun var şimdi.
Yani koca, nizam insicam bozulunca.
Bozuldu.
Evet,
yani
maalesef.
Doğal şey bozuldu. Bundan kaçınalım mümkün değil. Kaçınamazsınız. Yani istediğiniz evet. kadar ne yaparsanız yapın. Kaçınamazsınız. Ben isim verelim vermeyelim diye düşünüyorum ama bize göre çok kapalı toplumlar var. Yani nasıl diyeyim mesela Yemen diyelim ya Suudi Arabistan, İran. Bunlar çok içine kapanık toplumlar.
Evet.
Bize göre. Yani bize göre. Birebir şey ilişkilerinin nasıl diyelim
aile içi ilişkilerinin
insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı ülkeler bunlar bile etkileniyor. Kaldı ki biz artık televizyonsuz ev bulamıyoruz. Radyosuz ev, internetsiz ev neredeyse çok az gibi. Olmazsa okulda yakalıyorlar bizi. Okulda yakalamazsa sokakta gezerken yakalan.
Hocam aile üzerine tespitlerde bulunuyoruz. Günümüz aile yapısının etkilendiğini, zedelendiğini teşhis edip bunlara yönelik çözümler de inşallah sizden dinleyeceğiz. Onun öncesinde ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Hayatın içerisinde doğal bazı şeyler vardır. Yani mesela bir ağaç ekersiniz, o büyür, meyve verir. Sonra ne yaparsanız yapın o ağaç kurur. Dünya da böyle, insan da böyle. Ailelerin bozulması da böyle doğal akış içerisinde kaçınılmaz zorunlu yaşanacak bir şey mi yoksa hayır bu bir ifsattır ve ıslah edilmesi gereken bir durum mu? Bugünkü aile yapısının düzeninin bozulması ve bizi bu böyle programlar yapmaya sevk eden sebep.
Şimdi şöyle hani kaba bir bölünmeyle amaç ve araç diyoruz ya. Bu tabii sadece aile konusunda değil, İslam'ın genel olarak yaşamada da bu karşımıza çıkıyor. Bu gelişen şartlar içerisinde nasıl ideal bir şekilde yaşayabiliriz? Ailede de bu karşımıza çıkıyor. Burada zorunlu olarak uymamız gerekenler var. Bir de bizim dışımızda zorlamalar var. Bir de doğal akış içerisinde. Yani kaba bir benzetmeyle ya artık ben deveye bineyim ya da atla yolculuk yapayım demiyoruz.
Zamanı şartlarına göre.
Bunda tartışmıyoruz. Ha, sorunlarını tartışabiliriz. Yani bunun getirdiği sosyal yansımaları, işte teknolojik zararları vesaire yapabiliriz ama yani istisnalar dışında ben yolculuk yapmıyorum diyen insan yok. İstisnalar dışında cep telefonu kullanmıyorum diyen insanlar yok. Yani bu anlamda araç olarak değişenler var ama asıl sorun amaçlarda değişiklikler var.
Yani hocam şunu demek istiyoruz değil mi? İnternet ve televizyon, özellikle bu ikisini ele alalım. Bizim hayatımızda şu an neredeyse kaçınılmaz birer teknolojik vasıta. Biz ne yaparsak yapalım bunlarla bu iletişim araçları bir şekilde muhatap olacağız, kullanacağız. Ve baktığımız zaman totalde aileyi bozan sebeplerde birçoğu da buradan geliyor. Dizilerden tutun, çeşitli her şeylerden örnekler çoğaltılabilir. Bunlardan geliyor. Şimdi burada çözüm önerisi bunları toplumsal hayattan dışlamak değil. Bunların kullanılmasında insanlara bir rehberlik etmek. Doğru kullanımında aileleri etkilemeyecek, çocuk eğitimini daha doğrusu çocukları etkilemeyecek, olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde insana rehberlik etmek. İdeal olan bu. Evet.
Burada şimdi tabii konuşulacak birçok konu var. Bu teknoloji kullanımı vesairesi onun bize getirdikleri var. Zorunlu olarak yaptıklarımız var. Bunların bize yaptığı değişiklikler var. Biz buna nasıl uyum sağlayabiliriz var. Şimdi burada bunları ayrıntılı olarak ele alırız diye düşünüyorum inşallah. Mesela teknoloji karşısında karı koca ne yapsın, aile ne yapsın. Sık sık tekrar olacak ama ben yine yapıyorum çok önemsediğim için. Örneğin teknoloji kullanımından korunmanın yolu ailenin orta yerinde olması lazım. Bilgisayar mümkünse bir tane olması lazım evde. Ve herkes kimin ne yaptığını görmesi lazım. Karı koca çocuk internete kim ne giriyor ne yapıyor yapılmalı gibi bir takım böyle somut önerilerimiz olacak. Şimdi İslam ahlakında ya da ahlak terbiyesinde çok önemli olan bir şey salihlerle beraber olmak. Çünkü insanoğlu birbirini etkileyen bir varlık.
Dolayısıyla İnsiyak ve insiba diyorlar.
Tabii ki yani insan hele çocuklar daha çok ama yetişkin bile olsa etrafındaki duyduğu, gördüğü, yaşadıklarından etkileniyor. Onun için de iyi insanlarla, salihlerle beraber olmak her zaman tavsiye edilmiştir. Zaten Kur'an-ı Sünnet'in de tavsiyesi.
İslam, bir zırh olarak.
Zırh olarak. Şimdi burada da bunu pratiğe yansıyalım. Ne yapalım? Yani biz kendi aramızda mesela siteler kuralım, mahalleler kuralım, evler, apartmanlar kuralım. Kendi komşumuzu geliştirelim ve bunlarla ilişkilerimizi devam ettirelim. Çocuğumuz özel okula gitsin. Ondan sonra yapsın. Bunun artıları var ama bir taraftan da eksileri var.
Evet.
Yani artılarını tahmin ediyoruz. Ve olumlu etkilerini görüyoruz. İşte o beni etkiliyor, beni etkiliyorum. Rahat rahat huzur içerisinde konuşuyoruz, götürüyoruz. Kötü örnekleri görmüyor çocuklarımız. Biz de görmüyoruz. İnsan kendisi de zorlanmıyor. Ama böyle yanlış örneklerin çok olduğu yerde ister istemez çamurlu yolda yürür gibi davranıyoruz. Ancak burada da toplumdan izole olmak, toplumdan uzaklaşmanın getirdiği büyük tehlikeler oluyor. Diyelim ki başka çaremiz yok. Diyelim ki bir Avrupa ülkesinde yaşıyoruz. Zaten azınlığız her halükarda. Orada kapanmayı demeyelim de kendi içerisinde daha çok ilişkileri devam ettirmenin kaçınılmaz. Yani onu kesin şey yapıyoruz, öneriyoruz. Ama bizim gibi Türkiye gibi bir toplumda yani İslam toplumunda bunun yapmanın şeyleri de var, dezavantajları da var. Şu dezavantajı, biz kendi aramızda sıkı işbirliği yaptığımız zaman toplumun diğer kesiminin bizden olumlu etkilenmesinin yolunda kesmiş oluyoruz. Bu defa biz topluma çıktığımız zaman ister istemez ticaret yapacağız, ister istemez alışveriş yapacağız, geleceğiz gideceğiz, sosyal ilişkilerimiz olacak. Yani amir olacağız, memur olacağız, işçi olacağız, bir tarafta mutlaka çalışacağız. Çocuğumuz okula gidecek. Okula gittiği zaman başka durumlarla karşılaşacak. O zaman biz kendi içimizde küçük bir grup olarak tamam kalıyoruz. Ama öbür tarafta bize büyük bir baskı içinde kalıyor. Bu sefer çocuklarımız ya da biz yetişkinler bile aşağılık kompleksine kapılabiliyoruz. Böyle bir olumsuz yapıyor. Şimdi diyelim ki bir küçük bir ülkede, yani Müslümanların azınlık olduğu ülkelerde bunu telafi etmek mümkün. Şöyle diyoruz ki biz bu toplumdan farklıyız. Efendim bizim farklı geleneklerimiz var, farklı inançlarımız var, farklı değerlerimiz var. Biz buna uyacağız. Şimdi böyle bir bakış açısı olduğu zaman kendinizi korumanız mümkün. Ama Türkiye gibi hem bir taraftan açık hem bir taraftan da kendi değerlerini yaşamak ülkeler isteyen ülkeler veya bizler açısından bu sorun büyük. Biraz önce söylediklerimi açarak söyleyeyim. Dediğim gibi biz diyemiyoruz ki karşımızdakine, ya biz farklıyız, bunlardan farklıyız. Çocuk veya neyimiz farklı? Biz gidip lokantadan yemek yemiyor muyuz? Ekmek almıyor muyuz? Veya birçok yerde ortak çalışmıyor muyuz? Çalışıyoruz. Bunlar da tamamen bizim dışımızda insanlar değil. Tamamen apayrı insanlar, ayrı inançta, ayrı ideolojide insanlar olmadığına göre biz onlardan niye ayrı yaşayalım mı geliyor çocuk veya büyük yetişkin insanlar. Bu sefer onların toplumsal baskısı bizi etkiliyor. Yani somut örnek verirsek işte giyimde. Şimdi diyelim ki hanımların büyük mantolar giydiği bir şeyde çoğunluk şeyse öbür taraf ezilebiliyor.
Kendini kötü hissediyor.
Hissediyor bir şekilde. Yani çocuklar çok açık bir şekilde ama yetişkinlerde de bilinç altında oluyor.
Yani hocam hemen bir örnek verelim. Evet. Çocuklarla alakalı bizim birçok aile yaşar. Ben de akrabalarımda gördüm. Ergenlik çağındaki kız arkadaş, okul arkadaşlar açık olduğundan dolayı kapanmakta çok zorlanıyor. Yani Allah'ın emri bir aşağılık kompleksi gibi oluyor. Sanki onu yaptığında kötü bir şey yapacakmış gibi. Utana utu sıkılı yapıyor. Ve bunu maalesef anneler babalar çok zorlanıyorlar. Ne yapacağız biz bu kıza? Bunun gibi toplumda dediğiniz gibi şeyler, çeşitli kılık kıyafette olsun, başka konularda olsun, insanlar ezik hissediyorlar kendilerini.
Tabii.
Böyle bir problem var. Evet.
Yani sadece bu somut bir örnek ama bunun dışında dolaylı olarak etkilenenler var. Yani bunun en basit örneği cep telefonu ya da bilgisayar kullanımında. Diyelim ki ben çocuğumu, eşimi korumaya çalışıyorum. Yani işte bu kadar lüks cep telefonuna ihtiyaç yok. Ama çocuk okula gidiyor ve okuldaki tüm arkadaşlarının cep telefonu markasından şeyinden aynısının olmadığı zaman bu sefer benim çocuğum eziliyor.
Sizin de durumunuz yok.
Ya da ben de eziliyorum.
Evet.
Ya da illa telefonda olması gerekmiyor. İnsanları zorlayan o kadar tüketim malzemeleri var ki bilmem ne markadan giyinmek durumunda kalıyorsunuz. Veya bilmem ne marka bilgisayar almak zorunda kalıyorsunuz. Ayakkabısıyla şeyle ister istemez etkileniyor. Ben kendimi onlardan uzaklaştırdığım zaman farkında olmadan eziliyorum.
Evet.
Eziliyorum. Çocuklarda daha net bir şekilde gözüküyor. Bizde de farkında olmadan ezilme oluyor ya da iyice kibire kapılıyoruz bu sefer. Yani karşı tarafı küçük görüp kendimizi büyük farklılık yapıyorsun. Bu da şeytandan ve nefisten gelen bir şey.
Herhalde.
Yani bu anlamda çok kaybolur. Zorlanıyoruz. Yani şimdi, çok zorlanıyoruz.
Mustafa Ruhi Şirin hocam güzel bir kitabı vardı. Evet. Gösteriş Çağı Çocukları diye.
Aynen.
Hakikaten bu dediğiniz şey nefsi besleyen şeyler bunlar çünkü.
Tabii, tabii.
Bir tarafta anne babanın yerine koyunca kendisini, yani vasat bir aile çocuğu bakıyorsunuz söz dinlemiyor. Çünkü öyle insanlar rastlıyoruz çocuklara. Cep telefonu istiyor faraza bir örnek olarak. İstediği cep telefonun markası yüksek. Aile vasat. Çocuğuna da kıyamıyor. Bu sefer onu da alamıyor. Tam bir problem yani. Ve bunlar bir sürü böyle sorun var maalesef.
Tabii.
Ailelerde.
Şimdi biz aslında çok yüksek seviyede biraz konuşma gibi oldu ama şimdi bu sorunları konuşup temeline inip teşhisi tam yapmadığımız zaman pratik çözümlerin çok faydası da olmuyor. Halbuki insanlar tabii pratik çözüm istiyor. Ne yapalım hocam?
Yani haklı olarak.
Konuşuyorsunuz evet. Diyor böyle söylüyorsunuz ama ben ne yapayım birebir diyor. Şimdi bu anlamda tabii her zaman hap gibi al bunu iç başın ağrısı geçecek diyeceğimiz şeyler olmuyor. Bazen öyle oluyor. O kadar şey nasıl diyelim göz göre göre yaptığımız hatalar var ama bazılar da çok karışık durumlar oluyor. Şimdi bu söylediklerimizden yola çıkarak bunu ucunu açık bırakmayalım. Somut öneriler geliştirelim. Peki ne yapalım? Ben şu kanaatteyim. Biz mümkün olduğu kadar iyi bir çevre oluşturmaya çalışalım. Yani apartman çevremiz, aile, akraba çevremiz olsun. Ama tamamen topluma kapatıp kendi aramızda izolede olmayalım. Yani nasıl isterseniz örneklendirelim. Biz sitede yaşıyoruz. Ondan sonra çocuklarımız ya İmam Hatip Okulu'na gidiyor ya özel okula gidiyor. Ondan sonra dışarıdaki insanlarla görüşmüyoruz. Şimdi bunu çok az bir grup yapabilir. Yani o grubun, o cemaatin içerisinde istihdam olarak o çevreyi devam ettirebilir ama bunu geniş anlamda yaptığımız zaman bunu yapmamız mümkün değil. Birileri mecburen sokağa çıkacak, pazara çıkacak, alışveriş yapacak. Birileri memur olacak, birileri fabrikada işçi olacak. Bunlar da bizim bu steril ortamda yetiştirdiğimiz, koruduğumuz insanlar o çamurlu bölgede yaşamak zorunda kalacak.
Yani sorunlarla yüzleşecek.
Dolayısıyla biz tamamen kendi içimize kapanmak yerine dışarıyla da ilişkilerimizi devam ettirip ama beslenme kaynaklarımızı olumlu kaynaklara çevirelim. Bunun yolu da nedir? İyi arkadaşlarla oturup kalkmak, haftada bir iki defa sohbete katılmak, kendisini yetiştirmek, işte iyi televizyon kanalları, iyi radyolar dinlemek, kendi başımıza okuduğumuz kitaplarda bunu kendimizi beslemek, bunun dışında dediğim gibi iyi arkadaş gruplarıyla oturmak ama diğerleriyle tamamen de kapatmamak. Mecburen oralara da ilişki kuracağız. İki yönden buna ihtiyaç var. Bir, oradan gelecek olan zararlara karşı kendimizi korumuş olacağız. İki, bizim bir de Müslüman olarak emri bil maruf nehi anil münkerle görevli olmamız var. İyiliği yayma görevimiz var. Bu anlamla da diğer insanlarla da ilişki içerisinde olmalıyız.
Evet.
Yani biz kendi içerimizde yiyip içiyoruz, bayramlaşıyoruz, gidiyoruz. Ama bizim dışımızdaki insanlarla bizi ilgilendirmiyoruz diyemeyiz. Çünkü bir gün gelecek bizi de vuracak. En basit örneğini aileyi konuşuyoruz ya. Bu etkiler, bu düşünce biçimleri, yaşama biçimleri hepimizi etkiliyor. Şu anda en dindar ailemiz bile kaç kişi büyük aile durumunda?
Evet.
Yani siz koruyamıyorsunuz çünkü bu küresel fikirler, ekonomik, sosyal şartlar da bunu getiriyor.
Büyük aile
durumuna gelmiş
yani
olduk.
Büyük aile olmak zorunda mıyız? Yani mesela yeni evlenen çiftler illaki anne ve babalarıyla beraber mi yaşamalı? Bu bizim öngördüğümüz, dinimizin de tavsiye ettiği bir yaşama biçimi, aile düzeni mi?
Şimdi bu toplumsal konulardaki bazı ayetler, hadisler İslam'ın yaşama biçimi çok net ifade ediyor. Bir de zamana göre değişebilecek şeyler var. Ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Kur'an'ın ve sünnetin ifadelerinden topluca baktığımız zaman büyük aile özendiriliyor. Yani işte yaşlılara saygı göstermek, ona ifade etmek, onun yanında öf bile dememek, o beraber olacağız ki bu işi yapalım. Yani bunu söyleyebiliriz. Birisi dese ki bana idealist olarak ideal bir toplumda büyük ailem olsun, küçük ailem olsun, şeylere, kurallarına uymak kaydıyla büyük aile her zaman iyidir deriz. Ama bugün onu yapabilir miyiz? Ben yapacağımız kanaatinde değilim. Yapamıyoruz da zaten. Peki ne olacak? Şöyle oluyor. Hiç olmazsa bunun zararlarını asgariye indirmek belki bizim yapabileceğimiz. Çünkü siz ne yaparsanız yapın toplumsal olaylardan kurtulamıyorsunuz. Yani kaba bir tabirle söylüyorum. İstediğiniz kadar ayet sıralayın, istediğiniz kadar hadis sıralayın. Evlenecek bir kızımız şey soruyor. Kaynana bizimle kalacak mı? İster istemez. Yani en dindarı da en takvalısı da bunu soruyor. Dolayısıyla
bu biraz ama aslında şeyle de alakalı hocam. Evet, bunun bir gerçekliği var ama ön yargıyla da alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani gelinlerin evlenecek ya da evlenecek kızların zihnindeki kaynağı tasavvuru var ya, o hep olumsuzdur. Yani ve kayınvalidelerin o şeyi, imajı, intibayı yıkana kadar bayağı bir emek sarf etmesi lazım. Kızım ben öyle değilsen benim kızımsın gibi. Çünkü toplumsa kaynanalarda da bu var, kayınvalidelerde. Gelin ayrı bir mercek altına alınıyor. Yani rüştünü ispat edene kadar epey tabir yerindeyse ekmek yiyor yani.
Tabii o gelin kaynana ilişkilerini bahsederken bunları ayrıntı olarak evet. bahsederiz de ben sadece örnek olsun diye verdim. Hı hı. Bir de şey anlatayım, bir hatıramı anlatayım. Hem de şey olsun, bir dinlenme olsun dinleyicilerimiz açısından. Öğrencilerimizi Sivas'ta görev yaparken huzur evine götürürdüm ben her yıl. Yine bir yıl çocukları götürdüm. Ondan sonra yaşlıları gördü. Huzur evi ve yaşlı bakım eviydi.
Kendi çocuklarınız mı hocam?
Yok, öğrencilerimizi.
Öğrencilerimiz.
Üniversite öğrencilerimizi. Tabii orada yaşlı, bir de hastaydı. Normal huzur evinde yaşlılar, hastalar yoktu. Bir de bakım evi olan yere gittiğimiz zaman orada yatalak hastaları da görünce çocuklar gerçekten üzüldüler. Ondan sonra gözleri yaşardı. Ona çıktık tabii, ziyaret bitti. Otobüste gelirken biraz da latife olsun ama bir taraftan da gerçekliği var. Dedim ki niye yalancıktan ağladınız orada dedim. Hocam ne demek yalancıktan ağladık, biz gerçekten üzüldük. Peki dedim kızlara, siz hangi biriniz kaynanızı yanınıza alacaksınız? Kaynanızın da geleceğe düşeceği hal bu. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani sorumuzu tekrarlayalım, cevabımızı da somutlaştıralım. Evet, Kur'an ve sünnete baktığımız zaman şunu diyebiliriz. Yani büyük aileyi tavsiye ediyor. Ama açık nas bir şekilde farzdır, vaciptir de diyemiyoruz. Ama genel bakış açısında böyle bir toplumu tavsiye ediyor. Ama şimdi biz bunları konuşurken pratikte olanları da göz ardı etmeden ailelere tavsiyede bulunmak durumundayız.
Yani bugün hayatın bir gerçeği var.
Bir gerçeği vardır.
Evet.
Tamam. Bu kullanmak veya bu durumda ne yapmak gerekir? Onları konuşmak gerekiyor. İnşallah bu programlarımızda bunları ele alacağız diye düşünüyorum.
İnşallah. Hocam, hani az önce dediniz ya, iyiler var, kötüler var. Gerçekten hayat iyiler ve kötüler arasında bir oyun gibi ve herkes burada bir İbrahim Aleyhisselam'ı su götüren karınca misali tavrını belirliyor, konumunu belirliyor. Bir de bazen sanki mesela özellikle televizyonda, dizilerde falan birileri, gizli komiteler artık her neyse, toplumu bozmak için elinden ne geliyorsa yapıyor gibi. Yani dizide evlerin dekorlarından tutun, ilişkilere kadar, dizilerin, filmlerin kurgularına kadar hep böyle ifsad edici şeyler. Bunlar bilerek mi yapılıyor?
Yani insan öyle diyesi geliyor, bilerek yapıyor gibi geliyor. Yani adeta Türk ailesini yok etmek için böyle resmen şey yapılıyor.
Savaş açılmış.
Savaş açılmış gibi böyle durumlar. Şimdi işin garip tarafı, şu anda uygulama devam ediyor mu bilmiyorum. Birkaç yıl önce hükümet karar almıştı, aile dizilerine destek verecekti. Ve bunun için içinde aile kelimesi geçen birkaç tane dizi yapıldı. Ama içeriğine baktığınız zaman aileyi yıkmak üzere bir şey var. Ve oradaki kaçak aşklar, özellikle yaşadığı olaylar vesaire. Şimdi bizim dizilerimizde dizilerimizde mesela müstehcenlik vesaire filmlerde konuşulur ama mesela kaba müstehcenlik şeyleri kalmadı aslında. 1970'lerde falan Türkiye'deki çekilen ya da dünyadaki çekilen filmlere baksanız şu andakinden çok daha müstehcen görüntü bakımından. Şimdi belki çok müstehcen yani açık çıplak erkek kadın görmüyoruz ama içerik olarak ondan kat kat yani nedir? İşte her genç kızın, her genç erkeğin bir sevgilisi olur. Bu sevgililer oturur konuşur ve birkaç oturup sohbetten sonra mutlaka yatağa giderler.
Maalesef.
Şimdi bunu bir seyrediyor, iki seyrediyor, üç seyrediyor ve ister istemez
benimsiyor artık.
Yeni nesil bunu kanıksıyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla asıl tehlike burada ve şu andaki dizilerde doğrudan şeyler olduğu gibi yıkıcı şeyler dolaylı olarak da birçok mesaj veriliyor. Şimdi bu film vesaire konusundaki şeye şöyle bakmak lazım. Biz bir filmi ya da diziyi seyrettikten sonra bizde ne kalıyor, ne diyoruz? Örnek olsun diye veriyorum. Yıllar önce bir şey dedik ki madem hiçbir şey yapmıyoruz, bir değişiklik olsun, ne oluyor, ne bitiyor. Birlikte ailecek bir sinemaya gidelim. Herhangi bir film değil de öyle gittik. Yani oradaki filmi seyrettik. Bir Japon filmiydi. Şu anda ayrıntıyı seyredemiyorum ama filmin bitiminden sonra şey diyorsun. Homoseksüelleri masumlaştırmaya yönelik bir filmdi. Diyorsun ki ya bu kadar da bunlara yüklenmeyelim ya. Bunlar da insandır falan. Ya artık
film zehrini akıttı yani size.
Aynen,
dolayısıyla.
Aynen, evet. Aynen. Yani şimdi ayrıca bu bilinçaltına verdiği mesajlar da var. O da var. Ya bir filmi, diziyi ya da şeyi, kitapları, hikaye kitaplarını değerlendirirken böyle düşünmek lazım. Yani bende kalan ne? Bu normal kitaplarda da böyle. Yani bir takım kitaplar okuyoruz. En son bende ne, hangi mesajlar kaldı? Merhamet duyguları mı arttı? Yoksa dünya hırsı mı arttı? Ya da bazı olayları normal mı görmeye başladım? Ya artık demek ki bu da yapılmasa da olur artık. Bu kadar da şey değil.
Evet.
Demeye mi başladık? Filmleri ve kitapları böyle değerlendirmek lazım.
Dedikten sonra kıymetli dinleyenlerimiz, bu programımızın maalesef sonuna geldik. Sohbetimiz de yarım kaldı ama haftaya inşallah tekrar devam ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayırla kalın ve selam.
Erkam Radyo'da Mehmet Akif Karayel'in sunumuyla Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın'la Aile Okulu'nu dinlediniz.